Ayrım 44. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 379. Kan gibi yapış yapış ağdalı, iç ezen bir bulanıklık ev için kasıklarına, kalçalarına yayılmıştı. Kendi kanına doğru kaydı, koyverdi kendini. Zorla ırzına geçilen bir küçük kız değilim ben. Kendini koyverdi, açıldı. Bedenini bıçağın saplanmasına boyun eğdi. Ama buzdan ve ateşten ürpertiler ta göğsüne kadar çıkarken başı buz gibi kaldı, donmuş gibi. Başını kurtarmıştı ve başının içinden onu haykırıyordu. Nefret ediyorum, nefret ediyorum senden. 6. Sınırların kesin tespiti uluslararası olağanüstü komisyonca yapılacaktır. Sözü geçen komisyona ayrıca plebisit yapılmaksızın ilhak edilebilecek bölgelerin tümüyle etnolojik olan tarifinde sınırlı bir değişiklik yapılması konusunda bazı olağanüstü durumlarda Almanya, İngiltere Birleşik Krallığı'na, Fransa'ya ve İtalya'ya talimat verme yetkisi de tanınmıştır. Masaryk. Bu paragrafı yaşamsal çıkarlarımızın korunması ile ilgili bir koşul olarak kabul edebilir miyiz diye sordu. Daladier'e dönmüş ısrarla bakıyordu. Daladier'e yanıt vermedi. Yorgun ve ihtiyarlamış görünüyordu. Masaryk'in gözü yaşlı Fransızın dudağının kenarına yapışmış sönük sigaraya takılmıştı. Masaryk kuvvetle, böyle bir maddenin kesinlikle anlaşmaya ekleneceği vaat edilmişti bize diye ısrar etti. Bir bakıma dedi Lejel, bu paragraf söz konusu ettiğiniz maddenin bir başka açıdan ifade edilmiş biçimi olarak kabul edilebilir. Ne var ki başlangıçta alçak gönüllü olmak zorundayız. Sınırlarınızın uluslararası garantiye bağlanması gene komisyonun yetkileri içinde kalan bir meseledir. Masaryk kısaca güldü, kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştu, başını salladı. Bir garanti bile yok demek. Masni 7 diye okudu. İlhak edilmiş bölgelerde kalmak ya da göç etmek konusunda halka tercih hakkı tanınmıştır. Tercih hakkının kullanılması için bölgeler halklarına bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün başlangıç alınmak şartıyla 6 aylık bir süre tanınmıştır. 8. Çekoslovak hükümeti bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün başlangıç alınmak şartıyla 4 haftalık süre içinde orduda ve polis teşkilatında görevli olan ve bu görevden ayrılmak isteyen Sudet Almanlarının bu isteklerini hemen yerine getirecektir. Aynı süre içinde Çekoslovak hükümeti siyasi suçlarla hapse mahkum edilmiş ve Çekoslovak hapishanelerinde cezalarını çekmekte olan Sudet Almanlarını affedecek ve serbest bırakacaktır. Münih 29 Eylül 1938. Bu kadar dedi Masni. Elinde tuttuğu kağıda ilk kez görüyormuş gibi dikkatle bakıyordu. Chamberlain ağzını kocaman açarak esnedi, sonra parmaklarını masaya vurmaya başladı. Masni tekrar, bu kadar dedi, bitmişti. 1918'in Çekoslovak sayısı yoktu artık. Masaryk, Masni'nin masanın üzerine bıraktığı kağıtlara bakıyordu. Başını kaldırdı. Daladier'e, sonra Leje'ye baktı, uzun uzun dikkatle baktı. Daladier koltuğuna gömülmüştü. Çenesi göğsüne değecek gibi gömülmüştü. Cebinden bir sigara çıkarmış. Parmaklarının arasında evire çevire seyrediyordu. Sonra sigarayı içmeden yerine koydu. Lejer'in yüzü kızarmıştı. Sabrı tükenmiş gibiydi. Masaryk Daladier'e bakarak sordu. Hükümetimden bir yanıt ya da yanıt niteliğinde bir bildiri isteniyor mu? Daladier yanıt vermedi. Lejer başını önüne eğdi. Çabucak yanıt verdi. Monsieur Mussolini hemen İtalya'ya dönmek zorunda. Beklememiz olanaksız. Masaryk hala Daladier'e bakıyordu. Sordu. Yanıt bile istenmiyor mu? Kabul etmek zorunda olduğumuzu mu söylemek istiyorsunuz? Daladier bıkkın bir tavırla başını salladı. Lejel, başka ne yapabilirsiniz dedi. Ağlıyordu. Yüzün duvara dönmüş, sessizce hıçkırıyor, hıçkırıklar omuzlarını sarsıyordu. Ürkek kararsız ses. Niye gülüyorsun diye sordu. Sizden nefret ediyorum dedi İviç. Masaryk kalktı. Masni de kalkmıştı. Monsieur Chamberlain çeneleri birbirinden ayrılacakmış gibi ağzını kocaman açarak esnedi. 30 Eylül Cuma. Ufacık boylu asker elinde bir gazete sallayarak Koca Louis'ye doğru geliyordu. Barış, barış dedi. Koca Louis kovayı yere bıraktı. Ne dedin arkadaş? Barış oldu diyorum, barış. Koca Louis ona kuşkuyla baktı. Savaş olmadı ki barış olsun dedi. İmzalamışlar arkadaş, imzalamışlar. Bak gazeteye. Gazeteyi uzattı ama koca Louis eliyle onu itti. Okumak bilmem ben. Ufacık boylu asker acıyarak baktı. Hey tanrım dedi koca kafa. Öyleyse al da resmi ver. Koca Louis gazeteyi çekinerek aldı. Ahırın camına yaklaştı. Aydınlıkta resme baktı. Daladier'i, Hitler'i, Mussolini'yi tanıdı. Gülümsüyorlardı. İyi arkadaşlarmış gibi birbirlerine bakıyorlardı. Vay canına dedi, vay canına. Kaşlarını çatarak ufacık boylu arkadaşına baktı, sonra birden keyiflendi. Bak, barışmışlar ha dedi. Niye kavga ettiklerini de bilmiyordum ki. Asker gülmeye başladı. Koca Louis de güldü. İşte böyle arkadaş dedi asker. Döndü gitti. Koca Louis siyah katıra yaklaştı. Boynunu okşamaya başladı. Hadi bakalım hanım kız, hadi bakalım. İçinde bir çözüklük hissediyordu. Kendi kendine hele bak ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım ben şimdi diye söyleniyordu. Ne yapacağım? Monsieur Birbenchat gazetenin ardında saklanmıştı. Tam ortadan iki sayfanın birbirinden ayrıldığı yerden mavi ağır bir duman yükseliyordu. Koltuğunda rahat değildi Monsieur Birbenchat. Kıpırdanıp duruyordu. Kadın, şu aspiratör işini hemen Rose'la konuşmalı dedi. Üçüncü defadır aspiratörden söz açıyor, arkasını getiremiyordu. Ella kadına sevmeyen gözlerle baktı. Babasıyla yalnız kalmayı tercih ederdi. Kadın Ella'ya döndü. Geri alırlar mı dersiniz diye sordu. Ne bileyim anne, alırlar mı almazlar mı? Boyuna aynı şeyi soruyorsun. Dün Madame Birbenchat kızını, yeğenlerini göğsüne bastırmış, sevinçten ağlamıştı. Bugün bu sevinci ne yapacağını bilemiyordu. Kocaman, yavan, kendisi gibi yavan bir sevinçti bu ve başkalarıyla paylaşmak zorundaydı sevincini. Kocasına döndü. Gustav diye mırıldandı. Monsieur Birbenchat yanıt vermedi. Bugün hiç sesin seden çıkmıyor. Öyle dedi Monsieur Birbenchat. Ama gazeteyi indirmişti. Gözlüğün üzerinden bakıyordu. Yorgun ve ihtiyarlamış görünüyordu. Ella içinin burkulduğunu hissetti. Sarılıp öpmek istiyordu babasına. Ama hazır bekleyen Madame Birbenchat'ın yanında heyecanlı sevgi gösterilerine hiç girişmemek daha iyiydi. Madame Birbenchat mırıldandı. Mutlu musun bari? Adam kuru bir sesle, neden mutlu muyum diye sordu. Kadın şimdiden inler gibi ama Gustav dedi. Bana belki bin kez şu savaşı istemediğini söylemedin mi? Felaket olur. Almanlarla barış imzalamak zorunda kalırız. Mahvoluruz demiyor muydun? Mutlu olacağını sanıyordum ben de. Monsieur Birbenchat omuz silkti, gazeteyi kaldırdı. Madame Birbenchat bir an şaşkın ve küskün bakışlarını bu kağıt duvardan ayıramadı. Dudakları titriyordu. Sonra için çekti, zorlukla inleyerek kalktı, kapıya doğru yürüdü. Çıkarken, kocamı da kızımı da anlayamaz oldum dedi. Ella babasına doğru eğildi, alnını öptü. Neyin var baba? Monsieur Birbenchat gözlüğünü çıkardı, masaya bıraktı. Sonra başını kaldırdı, kızına baktı. Söyleyecek sözüm yok dedi. İhtiyarım, dövüşecek yaşta değildim. Bu savaşı kendim yapacak yaşta değildim. Onun için susmalı daha iyi. Özenle gazetesini katlıyordu. Kendi kendine konuşur gibi homurdandı. Barıştan yanaydım. Evet, evet. Tuhaf bir çocuksu hareketle sağ omzunu kaldırdı. Başını sağ omzuna doğru eğdi. Dertli bir sesle utanıyorum dedi. Koca Louis kovayı yalağa boşalttı. Süngeri dikkatle sıkarak bütün suyunu çıkarttı. Sonra süngeri kovanın içine attı. Ahırın kapısını kapadı. Avluyu geçti. B bölüğü binasına girdi. Oda boştu. Koca Louis aceleleri yok bunların ha diye söylendi. Gitmemişler. Burada rahatlar hepsi ha. Yatağın altından sivil pantolonunu, sivil ceketini çekip aldı. Ama ben rahat değilim dedi. Soyunmaya başlamıştı. Sevinmeye cesareti yoktu daha. Yüksek sesle. 8 gündür anamı ağlatıyorlar be diye konuştu kendi kendine. Pantolonunu çıkardı, dikkatle katladı. Yatağın üstüne öbür asker eşyasının yanına koydu. Patron gene işe alacak mıydı ki onu? Bilmiyordu. Koyunları kim götürüyordur daha kim bilir. Torbasını aldı ve çıktı. Muslukların önünde 3-4 kişi vardı. Alayla baktılar. Koca Louis eliyle bir selam verdi. Avluda kapıya doğru yürüdü. Nerede olsa ekmek bulurum. Çiftliklerde her işi yaparım ben. Birden göğü görür gibi oldu. Canigo'nun dumanları üstünde açık mavi berrak göğü. Koyunların salıntılı, küçücük kuyruklarını görür gibi oldu ve özgür olduğunu anladı birden. Hey, kim o? Nereye gidiyorsun? Dur. Koca Louis döndü baktı. İri yarı bir çavuş soluk soluğa koşuyordu arkasından. Çavuş Peltier koşarken dur be diye bağırıyordu. Ulan bu nasıl iş? Koca Louis 2 adım kala durdu. Koşmaktan ve öfkeden yüzü kıpkırmızıydı. Nereye gidiyorsun diye sordu. Gidiyorum dedi koca Louis. Çavuş kollarını göğsünde kavuşturarak ha dedi. Gidiyorsun ha? Gidiyorsun. Sonra umutsuz bir hırsla, peki ama nereye gidiyorsun onu söyle diye bağırdı. Memlekete dedi Şişko Louis. Memlekete, memlekete gidiyor dedi çavuş. Vah vah, yemeklerden memnun kalmadınız herhalde. Ya da somyanız gıcır diyor öyle mi? Sonra birden korkutucu bir sesle, şimdi arkanı dön yürü bakalım, marş doğru bölüğe. Ben senin aklını başına getiririm. Koca Louis barışı imzaladıklarını bilmiyor diye düşündü. Barış imzalanmış çavuşum dedi gidiyorum. Çavuş kulaklarına inanamamış gibi boynunu uzattı. Sahiden hayvanın biri misin yoksa beni mi hayvan yerine koyuyorsun? Koca Louis'nin canı öfkelenmek istemiyordu. Döndü ve kapıya doğru yürüdü. Ama iri yarı herif ardından yetişmişti. Kolundan tutup çekti önüne dikildi. Hemen dönmezsen dedi seni divana harbe yollarım. Koca Louis durdu, alnını kaşıdı. Marsilya'yı düşündü ve başına bir ağrı saplandı. Tatlı bir sesle, 8 gündür anamı ağlatıyorlar dedi. Çavuş bu kez yakasına yapışmış deli gibi sarsıyordu. Ne dedin, ne dedin? Koca Louis gök gürültüsü gibi bir sesle, 8 gündür anamı ağlatıyorlar dedim, diye bağırdı. Sonra birden çavuşu omzundan yakaladı. Elini bütün ağırlığıyla yüzüne doğru savurdu. Bir an kolunu adamın belinin altından geçirmek zorunda kaldı. Çavuş yıkılmıştı. Tuttu, tekrar vurdu. Arkadan birinin sımsıkı beline sarıldığını duydu. Birileri kollarına yapışmıştı. Çektiler, aldılar kollarını, büktüler, arkasına doğru çevirdiler. Kollar çavuş Peltier'i bıraktı. İri yarı adam of bile demeden avlunun taşlarına yığıldı kaldı. Koca Louis eline, koluna, beline yapışanlara doğru deli gibi tekmeler savurmaya başladı. Ama biri bacağına feci bir tekme attı, sırt üstü düştü. Adamlar her yandan tekmeliyorlardı şimdi. Yüzünü saklayabilmek için başını sağa sola kaçırmaya uğraşıyor, uluyarak, ''Bırakın, bırakın beni, barış oldu, gideceğim ben, barış oldu diyorum size.'' diye bağırıyordu. Gomez tırnaklarıyla cebinin içini kazıdı ve toza karışmış birkaç parça tütünle iplik parçaları çıkardı. Bunları dikkatle piposuna doldurdu ve yaktı. Dumanın acı ve boğucu bir tadı vardı. Garsin, tütünü tükettim bile galiba dedi. Dün gece bitti dedi Gomez. Bilseydim daha fazla getirirdim. Lopez içeri girdi. Gazeteleri getirmişti. Gomez adama baktı. Sonra gözlerini piposunun ucuna dikti, anlamıştı. Gazetenin birinci sayfasında iri puntolarla yazılmış Münih sözcüğünü görmüştü. Garsin, ne haber diye sordu. Uzaktan top sesleri duyuluyordu. Tamam dedi Lopez. Bu kez boku yedik. Gomez dişlerini piponun ucuna geçirdi. Top seslerini dinliyordu. Juan Le Pen'deki durgun, mutlu geceyi, suyun kenarında caz çalan adamları düşünüyordu. Matthew daha çok yaşayabilecekti o mutlu geceleri. Alçaklar diye mırıldandı. Matthew bir an kantin kapısında durdu, sonra avluya çıktı, kapıyı arkasından kapadı. Üzerinde sivil elbiseleri vardı. Kışla da yetecek kadar üniforma yoktu. Askerler küçük gruplar halinde avluda dolaşıyorlardı. Yüzlerinde şaşkın ve kaygılı ifadeler vardı. Ona doğru yaklaşan 2 genç asker aynı anda uzun uzun esnediler. Vay vay dedi Matthew. Eğleniyorsunuz bakıyorum. Daha genç olan önce ağzını kapadı, sonra özür diler gibi ne yapacağımızı bilemiyoruz dedi. Matthew'un ardında biri merhaba dedi. Döndü baktı. George diye biriydi. Matthew'un yatak komşusu. İyi, ay yüzlü ve hüzünlü bir adamdı. Gülümsüyordu. Merhaba dedi Matthew. Ne var ne yok. İyi dedi adam. Şimdilik iyi bakalım. Haline şükret dedi Matthew. Şu sırada buralarda olmayacaktın. Bambum'da olacaktın. Eh öyle dedi öbürü. Omuz silkti. Burada olmuşsun, başka yerde olmuşsun. Evet, memnunum dedi adam. Küçük kızımı görebileceğim için memnunum. O olmasa büroya döneceğim gene. Karımla da çok iyi anlaşamıyoruz. Gazeteleri okuyacağız. Danzig hikayesi ne oluyor diye kaygılanacağız her gün. gene başlıyor diye. Esnedi, devam etti. Yaşam nerede olsa aynı, değil mi? Nerede olsa aynı. Birbirlerine bakarak gevşek bir yüz hareketiyle gülümsediler. Birbirlerine söyleyecekleri bir şey kalmamıştı. "Eh hadi bakalım," dedi George. "Hadi bakalım." Demir parmaklığın ardında biri akordeon çalıyordu. Demir parmaklığın ardı Nancy'di, Paris'ti. Haftada 14 saat ders, İviç, Boris, belki İren. Yaşam nerede olsa aynıydı. Her zaman, her yerde aynı. Demir parmaklığa doğru isteksiz adımlarla yürüdü. "Oyna bakalım." Askerler çekil der gibi elleriyle işaret ettiler. Toprağa bir çizgi çekmişlerdi. Çok da zevk almadıkları besbelli. Para maçı yapıyorlardı. Matthew bir an durdu. Kuruşların yuvarlandığını gördü. Sonra ardından bir tane daha, bir tane daha. Bazen kuruşlardan biri topaç gibi kendi çevresinde dönüyor, iki yana sallanıyor. Sonra bir başka kuruşun üstüne yarım yamalak oturuyordu. O zaman hepsi birden fırlıyor, bağırışıyorlardı. Matthew yoluna devam etti. Sonunda gelip tozlu bir avluda toz içinde bir kuruşu öbürünün üzerine fırlatmak için Fransa'yı yol yol çizen bunca tren, bunca kamyon, bunca acı, bunca para, bunca gözyaşı, bütün dünyanın radyolarında bunca ses, bunca gürültü, dünyadaki bütün dillerde bunca korkutma, bunca yalan, bunca laf, bunca tartışma. Bütün bu adamlar kuru gözlerle yola düşebilmek için zorlamışlar. Eziyet etmişlerdi kendilerine. Hepsi bir an ta karşılarında ölümü görmüşlerdi. Sakince boyun eğerek ya da kendi kendileriyle birçok çatışmadan sonra da ölümü kabullenmişlerdi. Şimdi şaşkındılar hepsi. Kollarını bomboş aşağı sarkıtmışlar. Amaçsız, yeniden üstlerine çullanan yaşamlarıyla o kendilerine daha bir zaman için, kısacık bir zaman için geri verilen ve ne yapacaklarını bilemedikleri yaşamla elleri kolları bağlı dolaşıyorlardı. "Aldanmışların günü bugün," diye düşündü Matthew. İki eliyle demir parmaklıklara uçladı ve dışarı baktı. İnsansız, boş sokakta güneş. Kentlerin esnaf sokaklarında şimdiden barış geri gelmişti. Ama kışlaların ve garnizonların çevresinde ağır ağır dağılmaya çabalayan belli belirsiz bir savaş bulutu çöreklenmiş duruyordu. Görünmeyen akordeon madalyonu çalıyordu. Ilık, minicik bir rüzgar sokakta ufacık bir toz hortumu kaldırdı. Kendi yaşamımı, ya kendi yaşamımı ne yapacağım ben? Çok basit de olsa Paris'te Huygen Caddesi'nde onu bekleyen bir ev vardı. İki oda, kalorifer, su, hava gazı. Elektrik, yeşil deri koltuklar ve masanın üzerindeki bronz yengeçti. Eve dönecek, anahtarı kilide sokacaktı. Sonra Buffon Lisesi'ndeki işi vardı, oraya gidecekti. Ve hiçbir şey olmamış olacaktı. Hiç ama hiçbir şey. Yaşamı, tanıdık yakın onu bekliyordu. Giderken bu yaşamı evinde, çalışma odasında, yatak odasında bırakmıştı. Bu dört duvar içinde bu yaşam, usul usul, sessiz, sorun çıkarmadan... Kimse sorun çıkarmayacaktı zaten. Kimse Münih'ten söz açmayacaktı ve her şey en geç bir ay içinde unutulacaktı geride. Yaşamının sürüp gidişi içinde bir küçük yara izinden başka bir şey kalmayacaktı. Bir küçük kırık, gerçekten savaşa gittiğine inandığı bir gecenin anısı. Demir parmaklıkları avuçlarının bütün gücüyle sıkarak olmaz diye söylendi. Olamaz bu, istemiyorum. Öfkeyle geri döndü, durdu, güneşte parlayan camlara baktı. Kendini güçlü hissediyordu. İçinde ruhunun derinliklerinde tanımaya başladığı bir küçük kaygı vardı. Ona güven veren küçük kaygı. Herhangi biri, herhangi bir yerde. Hiçbir şeye sahip değildi artık. O hiçbir şey değildi, hiç kimse değildi. Geçmiş gecenin hüzünlü karanlığı kaybedilmiş olamazdı. O dev korku, o dev kargaşalık boşa harcanmış olamazdı. Hayır, canları isterse kılıçlarını kına sokabilirler. Savaşlarını ister yapsınlar, ister yapmasınlar. Vız gelir bana. Ben aldanmış olamam, aldanmadım. Akordeon susmuştu. Matthew parmaklık boyunca yürüyordu. Özgür kalacağım diye düşündü. Uçak Bourget'in üstünde geniş daireler çiziyordu. Aşağıda alanın yarısını siyah, kımıldayan, dalgalanan bir zam kaplamıştı. Lejer Daledie'ye doğru eğildi, aşağı göstererek bağırdı. Ne kalabalık! Daledie baktı. Münih'ten hareketlerinden beri ilk kez konuştu. Parçalayacaklar beni dedi, bekliyorlar. Lejer itiraz etmedi. Daledi'ye omuz silkti. Anlıyorum onları, hakları var. Leger içini çekti. Her şey polisin elinde artık. Odaya daldı. Elinde gazeteler vardı. Mutlu görünüyordu. İviç yatağın kenarına oturmuştu, başını eğdi. Tamam, bitti. Dün gece imzalamışlar. İviç gözlerini kaldırdı. Genç adam mutlu görünüyordu. Ama birden İviç'in gözlerine dikti. Gözleriyle şaşırarak sustu. Yani savaş diye sordu kız. Savaş olmayacak mı? Olmayacak. Savaş olmayacaktı. Paris'in üzerinde uçaklar olmayacaktı. Çatılar bombalarla delinip göçmeyecekti. Yaşamaya devam etmek gerekti. Hıçkırarak savaş olmayacak dedi. Savaş olmayacak ve siz memnunsunuz buna. Milan Anna'ya yaklaştı. Topallıyordu. Gözleri kızarmıştı. Parmak uçlarıyla genç kadının karnına dokundu. İşte dünyaya kadersiz gelecek biri daha dedi. Ne dedin? Çocuk, kadersiz biri daha diyorum. Topallayarak masaya doğru yürüdü, şişeyi aldı, kadehini doldurdu. Sabahtan beri beşinciydi bu. Hatırlıyor musun dedi. Merdivenden yuvarlanmıştın. Çocuğa bir şey oluverecek diye nasıl korkmuştuk. Kadın kuru bir sesle dedi. Kadeh elinde kadına döndü. Bir şeylerin şerefine kaldırmış gibiydi kadehini, güldü. Öylesi daha iyiydi belki de dedi. Anna gözünü ayırmadan bakıyordu. Milan kadehi dudaklarına götürdü, eli titriyordu. Belki de dedi kadın. Belki de öylesi daha iyiydi. Uşak inmişti. Daledi'ye bitkindi. Yorgun adımlarla yürüdü, kapıdan çıktı. Yüzü bir ölünün yüzü gibi bembeyaz. Müthiş bir gürültü koptu ve insanlar koşmaya başladılar. Polisleri devirerek parmaklığı yıkıp geçerek koştular. Milan kadehindeki içkiyi bir solukta içti, kahkahayla güldü. Fransa şerefine diye bağırdı. İngiltere şerefine, kahraman dostlarımızın şerefine. Ve kadehi kolunun bütün gücüyle karşı duvara savurdu. Yaşasın Fransa diye bağırıyorlardı. Yaşasın İngiltere, yaşasın barış. Ellerinde çiçek buketlerini, bayrakları sallıyorlardı. Daladier merdivenin en üst basamağında kalmıştı. Dehşetle, sonra sınırsız bir şaşkınlıkla kalabalığa baktı. Leger'e döndü, kısık dişlerinin arasından küfretti. Hayvanlar. İkinci cildin sonu, 14 Mayıs 2013, sayfa 389.